Peygamberler hem memleketleri hem imparatorlukları idare etmek için gönderilirler. Allah Azze ve Celle peygamberlerini sadece bir takım dini kaideler vaaz etmek için göndermiyor. Allah'a bile, peygamberlerine bile iftira attılar. Neden? Yalnızca iftira atmak için değil, kendilerinin hayatını normal gösterebilmek için, kendi günahlarını küçük gösterebilmek için. Filan peygamberler bile şöyle olmuş, biz ne yapalım yani? Beşeriz, şaşarız diyebilmek için. Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olmak için Yahudi olmak lazım değil. İtiraz edenler, devamlı itiraz, itiraz, itiraz. Başlarındakilere itaat etmeyenler, disiplinsizlik yapanlar, bunlar bu itirazcılık ve disiplinsizlik, itaatsizlik kimin ahlakıdır? Kur'an'a göre bu Yahudi ahlakı değil mi? Amerikan başkanı mesela bir hata edecek olursa, o ben yaptım demez. Ben yaptım demez. Maliye Bakanımızın hatasıdır diyebilir. Maliye Bakanı istifa eder mesela, insanlara şunu işaret ederler. Yani Maliye Bakanının yaptığı hatalardan dolayı Amerikan ekonomisi zor duruma girdi. Yani 700 milyar dolarlık bu paketin aslında sebebi Amerikan Başkanının yapmış olduğu zulüm değil yani.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Yusuf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan kurtarılması için memleketin kralına bir rüya göstermiş idi. Şeytan Yusuf'la beraber zindana girmiş, sonra zindandan kurtulmuş olan kimseye Yusuf'un dürüst bir insan olduğunu unutturmuş olsa da, krala söylemeyi ona unuttursa da, Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkarmayı murad ettiği zaman bir olay vesile kılar ve onu oradan çıkartır. Şeytan istediği kadar unutturmaya çalışsın bazı şeyleri, bazı hayırlı şeyleri, insanın yapmaması için, o hayırlı insanların o zulümden kurtulmaması için şeytan elinden geleni yapsa da, hakikatte her ne kadar şeytan yapıyor gibi görünse de, unutturan şeytansa da, müsaade eden de Allah'tır. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaklaşık olarak 10 yıl kadar zindanda kalmasını murad ettiğinden dolayı şeytanın o kişiye unutturmasına müsaade etmiştir. Yoksa Allah hatırlatırdı. Şeytan unuttursa bile Allah hatırlatırdı. Allah Azze ve Celle madem ki hatırlatmadı, demek Hazreti Yusuf'un bir süre zindanda kalması gerekiyordu. O zaman yaklaşık olarak 20 yaşlarında filandı. O vakitte memleketi idare etmesi uygun değildi. Şartlar uygun değildi. Yaşı uygun değildi. Hiçbir şey uygun değildi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hem şöhretinin daha çok yayılması, haklılığının daha çok ortaya çıkması, hem olgunlaşması için yıllarca belki orada kalması istenilmişti. Şeytan olayları kendisi yönlendiriyor zannetse de hakikatte yönlendiren Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle böyle murad etti. Ve sonunda Yusuf'un çıkmasının vakti geldiğinde, Allah onun çıkmasını murad ettiği zaman krala bir rüya gösterdi. 7 tane semiz inek, 7 tane de zayıf inek. 7 tane yeşil başak, 7 tane de kuru başak. Bunları görmüştü ve kimse tabir edemeyince Yusuf'a müracaat etmek o zaman o adamın aklına gelmişti. Daha evvel kendisinin de rüyasını tabir etmişti hani. O yüzden adam hemen hatırladı. Benim rüyamı tabir eden ve doğru çıkan bir sıddık vardı hapishanede. Adı Yusuf'tu. Beni ona gönderin de o bu rüyanın tabirini bilir dedi. Allah Azze ve Celle isteseydi rüyayı bizzatihi kendisi gösterirdi. Ve Allah'ın gösterdiği rüyaların tabire ihtiyacı olmaz. Sadıka rüyalar iki kısımdır. Bir kısmı bizzat Allah Azze ve Celle tarafından gösterilenler. Onların tabire ihtiyacı yoktur. Diğer kısmı ise melek tarafından, rüya meleği tarafından gösterilen sadıka rüyalar. İşte onlar rumuzludurlar, Elif Lam Mim gibi. Rumuz içerirler ve onların tabire ihtiyacı vardır ve ancak ilm-i ledünniye sahip olanlar, vehbi ilimlere sahip olanlar Allah'ın ilhamıyla, ferasetiyle onu anlayabilirler. O şekilde tabire muhtaçtır öyle rüyalar. Allah isteseydi tabire ihtiyacı olmayan bir rüya gösterirdi krala. Kral direkt kendisi anlardı. Ama o zaman Yusuf zindanda kalmaya devam ederdi. Yahut Allah Azze ve Celle isteseydi rüya meleğine daha açık bir şekilde göstermesini emrederdi. O zaman kralın etrafındaki rüya tabircileri de o rüyayı tabir edebilirlerdi. O zaman edgâs-ü ahlâm demezlerdi. Karma karışık şeyler bunlar. Bunların tabiri olmaz demişlerdi. Halbuki onlar aslında rüya idi. Rüya hakikatte sadıka olanlara denir. Halkın örfünde geceleyin uykuda, gündüz de olabilir tabi, uykuda gördüğümüz her şeye rüya deriz biz. Hakikatte rüya aslında gerçek olana denir. Öbürlerinin adı edgâs-ü ahlâm'dır. Karışık hayallerdir yani. Aslında rüya dendiği zaman rüya kelimesi de rü'yetten alınmıştır, görme yani. Görme demek, nasıl ki bir insan bir şeyi gördüğü zaman onun ne olduğunu anlar ve gördüğü zaman gördüm der. İşte aynı şekilde ona, yani uykudayken gördüğümüze de rüya diyebilmemiz için aslında gerçekten görmüş olmak ve gerçeği görmüş olmak lazımdır. Gerçeği görmemiş isek, karışık kuruşuk şeyler ise zaten ona rüya denilmez aslında. Eğer rüya diyeceksek o aslında sadıka olmalı. Sadıka olmayanlara rüya bile denilmez hakikatte. Kelimenin gerçek manasıyla düşünecek olursak. Ama örf adette hepsine rüya denmektedir. Allah Azze ve Celle isteseydi o krala rüya meleği tarafından açık bir rüya gösterirdi ve etrafındaki tabirciler o rüyayı tabir edebilirlerdi. Ama onlar edemediler çünkü çok rumuzluydu. Nasıl ki mesela Kur'an'ın bazı ayetleri çok kapalıdır.
çok ileri seviyede ilim sahipleri anlayabilir. Bazı ayetlere ise biraz daha az kapalıdır. Onları ise biraz daha alt seviyedekileri de anlayabilir. Daha aşağıdakilerin de anlayabileceği daha açık seçik ayetler de çoktur. Demek ki nasıl ki Kur'an'ın ayetleri de böyle, onlar da vahidir, sadıka rüyalar da vahidir. Nasıl ki Kur'an'ın ayetlerinin hepsini herkes anlayamaz, bir kısmını normal insanlar da anlar, bir kısmını normal düzeyde alimler anlar, bir kısmını ileri düzeyde alimler anlayabildiği gibi, rüyaların da bir kısmını normal düzeyde insanlar da anlayabilir. Onlar da tabir edebilirler. Eğer Allah tarafından gösterilmiş ise, tabire bile ihtiyacı olmaz. Ama bir kısmı da dediğim gibi, eğer rüya meleği tarafından gösterildiyse, rüya tabircileri, bu işin ilmini bilenler, o ilme sahip olanlar tarafından tabir edilebilir. Ama daha da karışık ise, daha da rumuzlu ise daha doğrusu, daha da böyle işaretler şeklinde ise, ki kralın rüyası da öyleydi. 7 tane semiz inek, 7 tane kuru inek, 7 tane yeşil başak, 7 tane kuru başak. Bunu anlamak hakikaten de kolay değildi. Öyle bir şey gibi geliyor insana. İşte o yüzden edgâs-ı ahlem dediler. Karışık hayaller bunlar. Bunlar tabir olmaz ey kralımız dediler. Halbuki kral eğer rüya tabirini biliyorsanız haydi bunu tabir edin demişti. Yani kral bununla şunu söylemek istiyordu. Benim gördüğüm edgâs-ı ahlem değildir. Benim gördüğüm hayaller değil. Nefsimin bana ilka ettiği şeyler de değil. Bana gündüzleyin düşündüğüm şeylerin geceleyin rüyama girmesi de değil. Bunlar öyle şeylerden değil, bunlara rüya denir diyordu yani. Haydi rüya tabiri biliyorsanız tabir edin bakalım demişti. Kral bununla şunu anlatmak istiyordu, benimki rüyadır yani. Edgâs-ı ahlem değil, anlamayacaksanız konuşmayın. Benimkine rüya denir, ben çünkü biliyorum onun sadıka olduğunu. Çünkü insan sadıka rüya gören kişi onu hisseder. Sadıka olduğunu hisseder. Allah Azze ve Celle ona öyle bir duygu verir. Ve insan sadıka rüya gördüğü zaman ekseriyetle uyanır. Çünkü ağırdır sadıka rüya. Çünkü o vahyin çeşitlerinden bir çeşittir. Vahiy de ağırdır. Hani Peygamberimizi kışın soğukta bile terletirdi. İnsan sadıka rüya gördüğü zaman bir an evvel adeta bu his alemine dönmek ister. O alem kendisine ağır basmaya başlar ve kendisini bu aleme atmak ister adeta. Uyanmamız ondan kaynaklanır. O baskının altında kalınca o deveyi çökerten vahiy, peygamberi kışın terleten vahiy, onun çok cüz'i bir şekli olan 46 cüz'ünden bir cüz olan o sadıka rüya. İnsan onu gördüğü zaman onun baskısı altından bir an evvel adeta kurtulmak ister. Her ne kadar tefsiri içeren müjdeli bir rüya olsa bile ki ekseriyetle sadıka rüyalar zaten müjdelidirler. Korkutucu rüyalar ekseriyetle şeytandandır. Bir adam peygamberimize gelmiş ve demişti ki ya Resulallah rüyamda gördüm ki başım kesilmiş önümde gidiyor. Çok korktum ben de peşinden gidiyordum. Ne dersin bu rüyaya ya Resulallah dediğimde Efendimiz buyurmuştu ki şeytan seninle oynamış sakın bunu kimseye anlatma. Ekseriyetle şeytanın gösterdiği rüyalarda korku olur. Allah'ın veya meleğin gösterdiği rüya sadıka rüyalarda ise müjde olur. Allah Azze ve Celle kolay kolay insanı korkutmaz rüyada. Müjdeli bir şeyse haber verir. Korku verici bir şeyse ya haber vermez yahut da rumuzlu bir şekilde haber verir. İnsan ekseriyetle onu tabir edemez. Anlayamaz, o şekilde bırakır ekseriyetle. İşte Allah Azze ve Celle krala öyle bir rüya göstermişti ki hem sadıka idi hem de çok kapalıydı. Onun tabirini yapabilmek her adamın kârı değildi. Allah'ın böyle bir rüya göstermesinin sebebi Yusuf'a müracaat etmek zorunda kalsınlar diyeydi. Yusuf'a müracaat etmek zorunda kalmaları için ancak Yusuf'un anlayabileceği bir rüya göstermişti Allah. Ve gitti adam, Yusuf'un zindan arkadaşı tekrar Yusuf'un yanına döndü. Ama aradan yıllar geçmişti. Yusuf 10 sene yaşlanmıştı. 10 sene olgunlaşmıştı ya da 10 sene medrese Yusufiye'de eğitim görmüştü. Yarın gelecek devletin başına geçecekti Hazreti Yusuf. Olgunlaşması gerekiyordu. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Mekke'de Müslümanları 13 yıl boyunca eğitti. Mekke zindanından. Mekke Hazreti Muhammed içinde, etrafındaki müminler içinde bir zindan olmuştu adeta. Onlara ambargolar konuluyordu, aç susuz bırakılıyorlardı. Sövüyorlar, dövüyorlardı, bazılarını şehit ediyorlardı. Bu şekilde Mekke zindanında Allah Azze ve Celle onları 13 sene eğitmişti. Çünkü onlar da yarın devletin başına geçeceklerdi. Eğitilmiş olmaları lazımdı. Onlar Medine'ye gidecekler, Medine'de bir İslam devleti kuracaklar. Orada bir medeniyet meydana getireceklerdi. Onun için onların Mekke zindanında kalmaları lazımdı. Sabrı öğrenmeleri gerekiyordu. İşte Allah Azze ve Celle nasıl ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı 10 yıl zindanda eğittiyse, sahabe-i kiramı da 13 yıl Mekke zindanında eğitti. Aynı Allah, aynı sünnetullah. Allah Azze ve Celle birilerine eğer bir yetki verecek ise, eğer gerçekten onları Allah yetkilendirecek ise, Amerika'nın yetki verdikleri değil, bazı insanların, bazı güçlerin yetki verdiği kimseler değil, Allah eğer yetki verecek, Allah eğer bir makam verecek ise, Allah Azze ve Celle bedava vermemektedir. Allah Azze ve Celle mutlaka yıllarca eğittikten sonra, çileler çektirdikten sonra vermektedir. Kral bu şekilde rüyasını sorduğunda kimse bilemeyince o adam gitmiş Hazreti Yusuf'a sormuş idi. Yusuf Aleyhisselam tabir etmiş ve dönmüş gelmiş ve krala rüyanın tabirini anlattığı zaman kral hayran kalmıştı bu tabire. Zaten kendi gördüğünü sadıka rüya olduğunu anlıyordu kral. O yüzden tabirin de sadıka bir tabir olduğunu anladı. Doğru bir tabir olduğunu anladı. Sadıka rüyaya sadık bir tabir lazım idi. Ve kral onu arıyordu ve bulmuştu. Duyar duymaz anladı, evet dedi, rüyamın doğru tabiri işte budur. Ve bunu yapan, bu tabiri yapan da sıddık bir insan olmalı. Getirin bana onu dedi. Getirin dedi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a geldi haber. Kral seni çağırıyor, artık kurtuldun dediler. Fakat Yusuf Aleyhisselam çıkmadı zindandan. Sorun bakalım dedi krala, sorsun o kadınlara, neden ellerini kesmişlerdi beni görünce? Neden? Kral hele benim temizliğim ortaya bir çıkarsın demek istiyordu. Kendisini zindana attıran o Züleyha'nın ya da Zeliha'nın ya da Ra'il denilen o kadının suçluluğu ortaya çıksın. Evet, kadının adını zikretmedi, o kadar terbiyeliydi ki Hazreti Yusuf. O kadının adını bile söylemedi. O kadınlar dedi, genel ifade kullandı. O kadınlar neden dedi beni görünce ellerini kesmişler. Hele onu bir sorsun, soruştursun da benim temiz olduğum ortaya çıksın. Ondan sonra çıkayım ben hapishaneden. Çünkü İslam davetçilerinin geçmişlerinin temiz olması lazım. İslam davetçisinin geçmişinin temiz olması çok önemli. Küçüklüğünden itibaren korunmuş olması çok önemli. Kendisini koruması ve Allah tarafından da korunmuş olması çok önemli. Geçmişinde içki içme, kumar gibi, zina gibi şeyler olan, geçmişinde haksız yere adam öldürme gibi bir takım şeyler olan insanlar yarınlarda dönseler bile o hayatından, geçmişlerinden dolayı hesaba çekilebilirler. Geçmişlerinden dolayı insanlar kınayabilirler. Daha düne kadar şöyleydin, bugün başıma hocam mı kesildin diyebilirler. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle İslam davetçilerini, en büyükleri olan o peygamberleri tertemiz korumuştur. Çocukluklarından beri onları koruyordu Allah. Mahsum idiler büyük günahlardan, Allah Azze ve Celle onları korudu. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kendi çocukluğunu anlatırken şöyle bir hadise anlatır. Peygamberler çocukluklarından beri korunurlar. İşte onunla ilgili bir olay. Küçük bir çocuktum buyuruyor. Ben de düğünleri merak ediyordum. Mekke'de düğünler oluyordu. Ben de bir defasında gidip görmek istedim. Çobanlık yapıyordum. Tüm peygamberler çobanlık yapmıştır. Çobanlık yapıyordum ve benle beraber çobanlık yapan arkadaşıma dedim ki, bugün sen benim koyunlarıma bak, ben de seninkilere daha sonra bakarım. Bugün hele ben bir gideyim, bir düğün göreyim. Hayatımda hiç düğün görmedim. O günün düğünleri de bugünkü düğünler gibi haramla doluydu. Ve arkadaşıyla anlaştı, koyunları da ona teslim etti, kendisi düğüne gitti. Allah Azze ve Celle o peygamberini daha çocukluğundan itibaren korudu. Haramları görsün istemedi. O gözler haram görmemeliydi. O kulaklar haram işitmemeliydi. O dil haram söylememeliydi. Çünkü o yarının büyük peygamberi olacaktı. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle tarafından korunuyordu. Ve birden bir uyku çöktürdü gözlerine. Kendine hakim olamıyordu. O kadar özlüyordu halbuki o günü. O gün düğün görmeyi o kadar istiyordu ki merak ediyordu. Fakat Allah Azze ve Celle birdenbire onu uyutuverdi. Bir baktı ki sabah olmuş, düğün diye bir şey kalmamış, herkes dağılmış gitmiş. Bir defasında çocukluğunda yine taş oyunu oynarken eğiliyor çocuklar hani. Üstleri başları açılıyordu çocukların. Arapların giysisini bilirsiniz, etek biçiminde olduğundan. Bir defasında eteği açıldığı sırada arkasında kuvvetli bir yumruk yemişti. Ört eteğini diyen bir ses duymuştu içinden. Cebrail aleyhisselamdı bu. Daha sonra peygamber olduğundan bunun o olduğunu anlayacak ve bize bilgi verecek peygamberimiz. İşte o gün bana vuran, arkamdan vuran ve bana ört eteğini diyen Allah'ın meleğiydi. Allah Azze ve Celle onu hem putperestlikten, hem hayasızlıktan, hem haramlardan muhafaza ediyordu. Bir davetçinin geçmişinin önemli olduğunu ifade ettim. Evet, geçmişinde bozuk bir geçmişi olan insanlar da İslam davetçisi olabilirler tabii ki. Ama yine de zorlanacaklardır. Yine de zorlanacaklardır. Kabul edilmeleri zor olacaktır. Onlara düşen de bu durumda sabır göstermektir. Evet diyecek, ben zamanında evet şöyleydim, olabilir. Fakat tövbe ettim. Allah Azze ve Celle tövbeleri kabul eden değil midir? Allah tövbemi kabul ediyor da siz mi kabul etmiyorsunuz diyecek. Sabır gösterecek insanların kabul edebilmeleri için. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam temize çıkmak istedi. Çünkü yarın gelecek devletin başına geçecekti. Devletin başına geçecek olan insan, onlara İslam'ı tebliğ edecek olan insanın temize çıkması lazımdı. Temize çıktı. Kral meseleyi ortaya çıkardı. Kadın da suçunu itiraf etti. Evet dedi, bendim o. Yusuf'un suçu yoktu dedi. Ben Yusuf'a saldırdım. O tertemizdir dedi. Allah'tan korkarım. Evet, o zaman bir hıyanet ettim. Evet, o zaman Yusuf yaptı dedim. Ona iftira attım. Fakat şimdi artık utanıyorum kendimden. Artık doğruyu söyleyeceğim. Bendim yapan. Hakikatte zaten kadının suçlu olduğunu birçok insan biliyordu. Kadının kocası da biliyordu. Diğer kadınlar da biliyorlardı. Zaten hepsinin huzurunda kendisi de söylemişti. Ben dedi onu bu hale sevk ettim. Ben onun peşine düştüm ama o bana uymadı. Fakat bana uymayacak olursa onu hapse attıracağım demişti zaten. Birçok kadın buna şahitti. Kadının suçlu olduğunu aslında birçok insan biliyordu. Ama kral bilmiyordu. Kral Hazreti Yusuf'a görev verecek olan kraldı. O yüzden kralın bilmesi lazımdı. Sen neden hapse atıldın diye yarın kendisine mutlaka soracaktı. Evet, rüyayı güzel tabir etmişti. Bundan dolayı kralı etkilemişti. Fakat kral mutlaka soracaktı. Sen neden hapse attılar? Söyler misin diyecekti. Çünkü kral onu tanımıyordu tabii ki. Devletin kralı onu nereden tanıyacaktı? O bir köleydi sadece. İşte yarın kendisine sormadan Hazreti Yusuf o olayın ortaya çıkmasını istedi. Sorsun dedi kral ve kral sordu ve olay ortaya çıktı. Kadın itiraf etti ve dedi ki, evet dedi, bendim suçlu olan. Yusuf'a dedi arkasından, gıyabında hainlik edemem. Bir kez hıyanet ettim, onun arkasından vurdum. Ona iftira attırdım, iftira attım. Kocam da bana uydu ve onu hapse attı. Bile bile kocası da suçluydu aslında. Hıyanet ediyorlardı ikisi de Yusuf'a. Haindiler aslında ikisi de. Yaptıkları şey ahlaksızlık da aslında. Güya adam karısının namusunu ya da kendi namusunu korumak için büyük bir insanın, namuslu bir insanın namusuna leke getiriyordu. Güya kendi namusunu koruyacaktı. Daima sosyetenin tavrı budur. Daima yetkililerin ve zenginlerin tavrı budur. Onlar kendi namuslarını, adlarını, şanlarını koruyabilmek için fakirleri ezerler. Onlara iftira atmayı doğru görürler. Çünkü güya onlar büyük adamlardır. Onlara laf gelmemelidir. Onlara laf gelecek olursa devlete gelmiş olur hani. O yüzden onlar devleti temsil ettiklerinden dolayı onların suçları örtbas edilmelidir. Başkalarına atılmalıdır o suçlar. Başkalarının başı yakılmalıdır. Çünkü onlar büyük adamlardır hani. Küçükler halbuki onlar. Aşağılık adamlar halbuki onlar. Hırsızdırlar halbuki onlar. Ama onlar hep başkalarını suçlar. ve kendilerini korurlar. Amerikan başkanı mesela bir hata edecek olursa, o ben yaptım demez. Ben yaptım demez. Maliye Bakanımızın hatasıdır diyebilir. Maliye Bakanı istifa eder mesela, insanlara şunu işaret ederler. Yani Maliye Bakanının yaptığı hatalardan dolayı Amerikan ekonomisi zor duruma girdi. Yani 700 milyar dolarlık bu paketin aslında sebebi Amerikan başkanının yapmış olduğu zulüm değil yani. Allah belalarını vermemiş yani. Afganistan işgallerinden dolayı Allah belalarını vermemiş yani. Irak işgallerinden dolayı, 1 milyon insanı öldürmelerinden dolayı Allah belalarını vermemiş de, Maliye Bakanının falan filan bakanın veya falan ve filan komutanların hatalarından dolayı bu kriz başlarına gelmiş. O mesajı verebilmek için bir iki bakan görevden alınır yahut görev değişikliğine gidilir. Bir iki komutan görevden alınır. Halbuki suçlular esasında üst düzeydekilerdir. Esas daha da suçlusunu, gerçek suçluyu arayacak olursanız Batı medeniyetinin kendisidir. Hakikaten siz 140 bin Amerikan askerini, Irak'taki 140 bin Amerikan askerini oradan çekseniz, yerine yeni 140 bin Amerikan askeri ve komutanlarını getirseniz, hiçbir şey değişmeyecek. 2 ay sonra aynı zulmü yeni askerler yapmaya devam edecektir. Hem vallahi hem billah. Çünkü asıl suçlu olan ne askerlerdir ne de komutanlar. Hatta Amerikan başkanı bile değil belki. Hepsini yetiştiren Batı medeniyeti. Hepsini yetiştiren Batı medeniyeti, işte odur asıl sorgulanması gereken. Fakat onlar o Batı medeniyetinin suçunu örtbas edebilmek için bir iki kişiyi feda ederler. İşte Yusuf'u da öyle feda ettiler. Kafirin ahlakı bu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam temize çıktıktan sonra hapisten çıkmaya razı oldu. Kadın suçunu itiraf etti ve dedi ki, ben dedi Yusuf'un evet bir defa hıyanet ettiysem de, ama ben artık biliyorum ki Yusuf Aleyhisselam büyük bir insandır. Kadının böyle itiraf etmesi Yusuf'un o rüyayı doğru bir şekilde tabir etmesiyle alakalı olabilir. Onun sıddık olduğunu görmüşlüğünden olabilir. Evet, böyle bir insan hakkında artık yanlış konuşamam diye düşünmüş olabilir. Yaptığından tövbe etmiş, pişman olmuş, ondan olabilir. Fakat aynı zamanda şundan da olabilir. Artık kralın yanında Yusuf'un kıymetli bir insan olduğunu anlamış. Artık kralın ona önemli bir makam vereceğini anlamış. Ve yarınların lideri olacak olan Hazreti Yusuf'un gözünde daha çok düşmemek için, belki onun gözüne girmek için de hakikatleri itiraf etmiş de olabilir. Her neyse, sonuçta Allah Azze ve Celle konuşturdu. Kadın belki de doğruya artık temayül gösterdi. Doğruya olan sevgisi, doğru konuşmaya olan sevgisi, belki de artık onu o nefsine olan sevgisinden, nefsine tabi olmaktan kurtarmış olabilir. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı o zindandan kurtarmak istedi ve kurtuldu Hazreti Yusuf. Ve işte o zaman Melik dedi ki, ve kâlel melik yuttûni bih, onu getirin bana dedi. Hazreti Yusuf'u temizliği ortaya çıktıktan sonra onu bana getirin dedi. Estehlishu li nefsî, onu kendi nefsime has kılayım. Onu kendi yanıma alayım. Özel adamlarımdan kılayım. Meşveret ettiğim, danıştığım danışmanlarımdan yahut da çok önem verdiğim büyük insanlardan, vezirlerden kılayım onu. Felemme kellemehu kâle inneke l-yevme ledeyne mekînun emîn. Yusuf'la konuşunca Yusuf demek ki artık çıktı hapishaneden. O kısmını Kur'an-ı Kerim geçiyor. Gereksiz bölümler Kur'an atlar daima. Arayı bizim doldurmamızı ister. Doldurulması kolay olan kısımlar atlar. Çünkü Kur'an gereksiz kelamdan münezzehtir. Yusuf artık hapisten çıktı filan demeye gerek yoktur artık. O kısmı atlar Kur'an ve der ki kral Yusuf'la konuşunca. Kral Yusuf'la ne konuştu? Bir peygamber ne anlatır? Daha evvel hatırlayın, zindandayken zindan arkadaşları kendisine rüya sormuşlardı hani. Birisi şarap hazırlıyordu rüyasında, diğerinin de başında ekmek var. Kuşlar ekmekten yiyorlardı. Onu sormuşlardı. Onlar rüya sormuştu. Yusuf ne anlatmıştı onlara? Rüyalarını tabir mi etmişti hemen? Hayır. Onlara tevhidi anlatmıştı. Bir peygamber için rüyalarının tabirinin önemi yok. Bir peygamber için tevhidi anlatmak önemli. İşte burada Hazreti Yusuf'la konuşunca diyor Kur'an. Hazreti Yusuf'la konuşunca ne konuştu Hazreti Yusuf onunla? Bir peygamberin peygamberliğini saklaması caiz olabilir mi? Bir peygamberin tevhidi saklaması caiz olabilir mi? Bir peygamber başka bir şey anlatıp da tevhidi gizleyebilir mi? En önemli mesele olan tevhidi anlatmadan ahlaktan, ibadetten bahsedebilir mi? Zaten daha evvel de gördük. Zindandaki arkadaşlarının rüyasını bile tabir etmemişken onlara tevhidi anlatmıştı evvela. Halbuki onlar ona dinden soru sormamışlardı, rüyadan sormuşlardı sadece. Ama onların rüyasının ne önemi vardı ki? Yusuf için. Yusuf için önemli olan onların tevhid üzere ölmesiydi. Nasılsa öleceklerdi bir gün. Önemli olan Müslüman olarak ölmeleriydi. İşte zindandakilere tevhidi anlatan Hazreti Yusuf, kralla konuşunca neyi anlatmış olabilir size göre? Peygamberlerin hepsi evvela tevhidi anlatırlar. Ve hele hele böyle bir anda, Yusuf'un sıddıklığının ispat edildiği bir anda, Yusuf'un rüya tabirini bildiğinin ispat olduğu bir anda, Yusuf'un Allah katında değerli bir insan olduğunu ortaya çıktığı bir anda, onda vehbi ilmin, ilmi ledünniğinin olduğunun anlaşıldığı bir anda, nasıl olur da Hazreti Yusuf başka bir şeyden bahsedebilir? Tevhidi anlattı. Ve işte o zaman kral ona dedi ki, sen bugün bizim yanımızda mekan sahibisin, makam sahibisin yani. Ve eminsin, sana güveniyoruz artık dedi. Sen dedi yanımızda şereflisin ve makam sahibisin. İşte o bunu söylediği zaman dedi ki Hazreti Yusuf kâle ce'anni ala hazainil ard. Beni dedi hazinelerin başına getir. Madem ki senin yanında bugün mekinim ve eminim, o halde beni hazinelerin başına getir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu acelesi hemen bunu söylemiş olmasının bir sebebi olmalı. Çünkü evet önündeki 7 sene kıtlık olmayacak, bolluk olacaktı. Ve çok miktarda buğday ekilmesi gerekiyordu. Hemen işin başına geçmesi gerekiyordu Yusuf Aleyhisselam'ın. Gerçi bir rivayette, peygamberimizden gelen bir rivayette buyurmuş ki, Allah rahmet eylesin kardeşim Yusuf'a, eğer hemen söylemeseydi o sene hemen o gün orada başa getirilecekti zaten. Zaten takdir böyleydi. Fakat o beni hazinelerin başına getir deyince, kendini övünce, ben bu işi iyi bilirim deyince Allah Azze ve Celle onu bir sene sonra o işin başına getirdi diye bir rivayet de vardır. Her ne kadar sıhhat derecesi tam belli değilse de Allah Resulü'nden böyle bir rivayet olmuş olabilir mi acaba? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı orada Allah Azze ve Celle yerleştirdik buyuruyor. Orada biz onu yerleştirdik. O makama biz onu getirdik buyuruyor. Ve bundan dolayı Hazreti Yusuf'u kınayan en ufak bir işaret yok Kur'an'da. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir makam istemişti. Bu makam öyle hazineden sorumlu olmak, hazine müsteşarlığı gibi basit bir makam da değil. Bu makam başbakanlıktan öte bir makam. Biraz sonra da izah edeceğim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, ben hazinelerin başına getir dedi. Çünkü acil bir durum vardı. 7 sene evet bolluk olacaktı ama bol miktarda buğday ekilmesi gerekiyordu. Her şeyin bol miktarda ekilmesi lazımdı. Bir acil durum vardı. Ondan sonraki yıllarda 7 sene sonra 7 kurak yıl gelecekti. O birikmiş, biriktirilmiş olanlar bitirilecekti. O yüzden acilen depoların yapılması lazımdı. Büyük büyük depolar yapılacaktı. Ve buğdaylar ve diğer mahsuller başakları üzerinde muhafaza edilecekti. Çok büyük depolara ihtiyaç vardı. Ve azar azar yemeğe ihtiyaç vardı. Hazreti Yusuf'un başta olması lazımdı. İşin başına bir an evvel geçmesi gerekiyordu. İşte o yüzden hemen söyledi. Evet hemen kıtlık başlamamıştı ama o bolluk yıllarının iyi değerlendirilmesi, hesabın kitabın iyi yapılması ve az yenilmesi, çok biriktirilmesi gerekiyordu. O yüzden durum acildi. Ve zaten o yüzden Allah Azze ve Celle krala bu rüyayı gösteriyordu. Acil bir durum vardı. Allah Azze ve Celle rahmetiyle muamele ediyordu aslında o millete. Çünkü eğer Allah göstermeseydi o rüyayı, millet çok zor durumda kalacak, kıtlık onları kırıp geçirecekti. Bunların bulunduğu memleket Mısır'dı. Mısır'a yakın olan Suriye, Ürdün, Filistin gibi memleketlerde kıtlık başlayacaktı ileride. Kıtlık başladı. Hepsi gelip Mısır'dan yiyecek almak zorunda kaldılar. Çünkü Hazreti Yusuf baştaydı ve büyük miktarda tahıl biriktirmişti. Depoları doldurmuştu. Hepsi geliyorlardı, bütün memleketler. Yakın devletlerden bile geliyorlar ve Mısır'dan buğday alıp gidiyorlardı. Allah Azze ve Celle bir kıtlık verecekti, onlara bir ceza verecekti ama onu vereceği zaman da yine rahmetiyle muamele ediyordu. Ve onlara gösteriyordu, ileride kıtlık var, haberiniz olsun diyordu. Krala gösteriyordu, başkasına değil. Çünkü başkası görecek olsa o kadar etkilenmezdi kral. Birisi görseydi ve krala gelseydi, kralım ben bir rüya gördüm böyle böyle deseydi, kral belki de üzerine durmayacak, geçip gidecekti. Ama kendisi görünce rüyayı unutamadı ve etkilendi ve rüyanın sadıka olduğunu anladı. Allah Azze ve Celle bu şekilde milletin aç kalmasını önlüyordu. O yüzden durum acildi ve Yusuf Aleyhisselam'ın çıkmasının vakti de gelmişti. O yüzden krala o gün o rüya gösteriliyordu. Yusuf'un çıkmasının vakti gelince Allah Azze ve Celle alınması gereken tedbirleri alıyor ve rüyayı gösteriyordu artık. Ve Yusuf çıkıyordu. Ve krala ben hazinelerin başına getir diyebilecek kadar kralı yakın görüyordu kendine. Ve o bunu söylediği zaman kral sen kim oluyorsun ki böyle bana teklifte bulunuyorsun demedi. Tam tersine biraz evvel zaten kendisine sen bugün yanımızda mekin ve evinsin demişti. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu şekilde orada önemli bir makama sahip olacaktı. Ve İnni hafizun alim dedi. Ben dedi hafizim. Ben hazineleri koruma, ben çok iyi korurum. Onu muhafaza ederim. Aynı zamanda alimim ben. Bu işin alimiyim. Yani ben memleket idare etmesini bilirim. Demek ki peygamberler sadece ibadeti ve ahlakı öğretmek için gönderilmezler. Memleketler devletleri idare etmek. Peygamberler hem memleketleri hem imparatorlukları idare etmek için gönderilirler. Allah Azze ve Celle peygamberlerini sadece bir takım dini kaideler vaaz etmek için göndermiyor. Devleti idare etmek için de görevlendiriyor. Bir medeniyet kurmak için de görevlendiriyor. Evet peygamberimiz bir seferinde siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz demişti ashabına. Ama bunu nerede ne zaman söylemişti? Hurmayı aşılıyorlardı insanlar. Neden aşılıyorsunuz ki bunları demişti peygamberimiz. Daha çok ürün versin diye ya Resulallah dediler. Aşılamasanız olmaz mı ki yani dedi. Aslında Efendimiz sadece soru soruyordu. Görüşünü söylüyordu sadece. Vahiy gelmemişti kendisine. Onlar da vahiy gelmiş zannettiler. O sene hurmaları aşılamadılar. Ve ürün olmadı. Gelip Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah sen bize böyle dedin biz de bu sene hurmalar aşılamadık. Hiç ürün olmadı ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki siz bu dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Ben size illa da böyle yapın demedim. Ben bunları bilmem. Çiftçilikten anlamam ben. Ben hayvancılıktan anlamam. O sizin işinizdir. Ben yalnızca görüşümü söyledim. Bunu neden aşılıyorsunuz ki ne oluyor ki demek istedim. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz dedi. Dünya işlerini peygamberimizden daha iyi biliyor olmak demek. Devlet idaresini ondan daha iyi biliyor olmak demek değil. Peygamberler devlet idaresini başkalarından çok daha iyi bilirler. Allah Azze ve Celle onları böyle bir kabiliyetle donatmıştır. Peygamberler devlet kurmak için gönderilirler. Peygamberler medeniyet kurmak üzere görevlendirilirler. Peygamberler devlet idaresini bilen liderlerdir aynı zamanda. Ekonomiden de anlarlar onlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam işte öyle söylüyordu. Ben alimim diyordu. Bu işin alimiyim ben. Kendini övmüştü yani. Bu nasıl bir övgüydü? Bu acaba caiz olmayan övgü cinsinden miydi? Bir peygamberin kendini böyle övmesi caiz olabilir mi? İslam toplumunda mesela bugünkü partilerin, parti liderlerin yaptığı gibi ben bu işi en iyi bilirim, benden iyisi yoktur gibi bu şekilde övülmek İslam cemiyetinde caiz olabilir mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz bu işi isteyene vermeyiz buyurmuştu. Bazı kimseler gelmiş kendisinden makam istemişlerdi. Valilik gibi, zekat memurluğu gibi bir takım makamlar isteyenlere Peygamberimiz biz bu işi isteyene vermeyiz demişti. Allah Resulü istenilmesini istemiyordu. İnsanların kendilerini övmelerini istemiyordu. Makam peşinde koşmalarını istemiyordu Resulullah. Fakat burada görüyoruz Hazreti Yusuf ben bu işi iyi bilirim diyor. Bir çelişki mi var acaba? Allah Resulü'nün söylemiş olduğu biz bu işi isteyene vermeyiz sözü, hadisi. Biz ehil olana veririz. İsteyenlere değil. Ehil olmayanların istemesi zaten haramdır. Onlara vermek de haramdır. Onlara rey vermek de haramdır. Ehil olmayanların desteklenmesi haramdır. Velayetin onlara verilmesi haramdır. Onların istemesi de haramdır. Onların kendilerini övmesi de haramdır. Ehil olanlara gelince onların kendilerini ben bu işe ehilim demeleri yalnızca caizdir. Ama eğer bir tehlike var ise, bir tehlike varsa o durumda ben bu işi iyi bilirim, bana teslim edin demesi vacip bile olabilir. Mesela bir insan yolda düşmüş, bayılmış. İnsanlar başına toplanmışlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Her birisi garip garip şeyler yapıyor. Orada mesela bir doktor varsa, ben doktorum çekilin ben bu işi bilirim demesi gerekmez mi? Demezse suçlu olmaz mı? Orada mesela ben doktorum demek övünmek midir? Hayır, sadece olaya müdahale edebilmek için gerekli bir tavırdır. Aynı şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam tehlikeyi görüyordu. Ben bu işi iyi bilirim demesi gerekiyordu. Bana teslim edin bu devleti demesi gerekiyordu. Ondan dolayı söylüyordu. Evet, toplumu nasıl bir toplumdu tam olarak bilinmiyor. Kral Müslümandı diye bir rivayet var Mücahit'ten gelen bir rivayete göre. Kral Müslüman idi. Belki toplumunda şirk de olabilir. Bazıları Müslüman olmayabilir. Tabi her memlekette olur bu. Fakat tefsir alimlerinden Mücahid'in rivayetine göre kral Müslüman idi. Toplumda da Müslümanlar çoktu. Zaten Kur'an-ı Kerim'in kraldan bahsederken Firavun diye bahsetmemesi de aslında dikkat çekmektedir. Mesela Hazreti Musa zamanında da evet orada yine Mısır'daki krallara Firavun deniyordu. Fakat Musa'dan evvel gelen Yusuf zamanındaki krallara Firavun denmiyor. Kur'an ona Firavun demiyor. Melik diyor. Allah Azze ve Celle bununla şunu anlatmak istiyor. Demek ki bunlar onlar gibi değillermiş. Demek ki Yusuf zamanındaki kral Musa'nın zamanındaki kral gibi kafir değilmiş. Demek ki onun gibi zalim Firavun değilmiş. Allah Azze ve Celle daima Yusuf'un vaktindeki kraldan bahsederken hep melik diye bahseder, hiç Firavun demez. Aynı zamanda o Firavunlar Kıpti soyundandılar. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki kral ise Kıptilerden değildir. O başka bir milletten idi. O Amelika deniliyor bazı rivayetlerde. Amelika'dan idi. Ve onlar orada 400 sene kadar aşağı yukarı hüküm sürmüşlerdi. İşte o millete aitti o melik. Yusuf zamanındaki kral işte Hiksoslar denilen o millete ait idi. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam o kraldan, büyük ihtimalle Müslüman olan o kraldan, Kur'an'ın melik diye bahsettiği, kötü diye bahsetmedi, zalim demediği, melik dediği o kraldan bir mevki istiyordu, makam istiyordu. Ama bu makam öyle basit bir makam değildi. Beni hazinelerin, yeryüzünün hazinelerinin başına getir diyordu. Ala hazainil ard diyor. Yeryüzünün hazinelerinin başına getir. Yani bana öyle küçük bir makam verme. Başbakanlığın ötesinde bir şey bu. Büyük bir makam istiyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ve Allah Azze ve Celle ona böyle söylemesini öğretiyordu aslında. Böyle konuşturan da Allah idi. Ve işte o zaman وَكَزَلِكَ مَكَّنَّ لِيُّسُفَ فِي الْاَرْضِ Biz işte Yusuf'u bu şekilde yeryüzünde ona bir makam verdik, onu yerleştirdik. يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَاءُ Orada istediği gibi konaklardı. İstediğini yapardı Hazreti Yusuf. Hatta bazı tefsircilerin ifadesine göre o kadar yetkiliydi ki belki kral ondan üstte gibi görünüyordu ama hakikatte o kraldan da üstteydi. Kralın haberi olmayan her şeyi o yapardı. Hiçbir şeyde yetkisinin olmadığı hiçbir şey yoktu. Bütün yetkiler kendi elindeydi. Devletin tamamı kendi elindeydi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam böyle bir makam ile makamlandırıldı. Allah Azze ve Celle onu bir kafirin emrine verir mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir kafirin emrinde, kafirin kanunlarına göre hükmeder mi? Neden yanlış anlıyorlar bazı kimseler? Neden yanlış anlamak istiyorlar? Kendi yanlış metotlarını doğru gösterebilmek için her tavizi verdikleri, onlardan gibi göründükleri, her harama girdikleri o yanlış metotlarını doğru gösterebilmek için neden Hazreti Yusuf'u kullanıyorlar? Parti metodundan bahsediyorum. Parti metodu ile makamlara gelmekten bahsedenler, makamı ele geçireceklerini, bütün makamlara geleceklerini, başbakan olacaklarını, hükümet olacaklarını, ondan sonra da işte tebliğ edeceklerini, makam yolu ile İslam'ı anlatacaklarını düşünenler ve bunun için de işte Hazreti Yusuf'u delil gösterenler, işte Yusuf da böyle yapmıştı diyenler, o da işte böyle bir makama talip olmuştu diyenler, acaba onlar o kralın kafir olduğunu nereden çıkardılar? Hazreti Yusuf'un kafir bir kralın emrinde olduğunu nereden çıkardılar? Nasıl ki o kafir bir kralın emrinde başbakanlık gibi bir makam istediyse, işte biz de onun gibi kafir bir sistemin içerisinde biz de bir makam peşindeyiz. Hazreti Yusuf'a benziyor halimiz diyorlar. Hazreti Yusuf'un zamanındaki kralın kafir olduğunu size kim söyledi söyler misiniz? Bana bir tane tefsirden gösterir misiniz? Bir rivayet gösterir misiniz? Kafirin krallığına dair bütün Kur'an'ın işaretleri ve demin de ifade ettiğim gibi Mücahit'ten gelen rivayete göre kral Müslüman idi. Ve Hazreti Yusuf'un peygamber olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Bir peygamberin peygamberliğini saklaması caiz olabilir mi? Söyler misiniz? Bir peygamber, ben peygamberim demek zorunda mıdır, değil midir? Peygamberim demek zorundadır. Ya eyyuhel Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni anlat. Kur'an peygamberimize emrediyor. Ey peygamber, sana Rabbinden emredileni tebliğ et. Fe in lem tef'al, fe ma bellağte risalete. Yapmazsan görevini yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Korkma, yoluna devam et. Bir peygamberin peygamberliğini saklaması caiz olamaz. Hiçbir peygamber peygamberliğini saklamamıştır. Hazreti Yusuf bir peygamber miydi, değil miydi? O halde peygamberliğini izhar etmiştir. Peygamberliğini ortaya koyduğu halde yine de kral ona o makamı verdiyse o kralın Müslümanlığına işaret değil midir bu? Söyler misiniz? Kafir bir kral bir peygambere bütün memleketi teslim eder mi? Onun bunu saklamış olması mümkün mü? Bir peygamberin peygamberliğini saklaması mümkün mü? Bir peygamberin tevhidi saklaması mümkün mü? Şirkle mücadele etmeyip kendini gizlemesi mümkün mü? Bir peygamber, peygamberliğini ortaya koymak zorundadır. O bir veli değil ki velayet makamında olduğunu gizlesin. Veliler Allah'ın evliyası, kendilerini gizlerler. Çünkü evliyaya iman etmek diye bir şey yoktur. Evliyanın velayet, evliyadan olan bir kimsenin velayet makamında bir velinin yani velayet makamında olduğunu bir insan mesela kabul etmese kafir olmaz ki. Bir velinin veli olduğunu bilmese bir insan mesela Veli olan bir insanı veli değil zannetse mesela, kafir olmaz ki. Ama bir peygamberin peygamber olduğunu bilmezse, kabul etmezse kafir olur. O yüzden peygamber, ben peygamberim demek zorundadır. Bir veli gibi değildir o. Veli velayet makamında olduğunu gizler. Nebi nübüvvete sahip olduğunu gizleyemez. O halde Hazreti Yusuf da gizlemedi. Anlattı. Zaten zindanda bile anlatıyordu, hatırlayın. Ve o halde anlattığı halde kral kendisine bütün memleketi teslim ettiyse, Kitab-ı Mukaddes'te de bu hadise uzun uzun anlatılır. Hazreti Yusuf'un bütün memlekete hakim olduğu, her istediğini yapabildiği orada da uzun uzun anlatılır. Kur'an burada Yusuf orada istediğini yapardı buyuruyor. İstediğini yapardı. Söyler misiniz? Bugün hangi parti, hangi hükümet istediğini yapabilir? Söyler misiniz? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yetkisi gibi bir yetki bugün hangi hükümete verilmektedir? Hangi hükümetin Hazreti Yusuf gibi bir yetkisi var, istediğini yapabiliyor? Hazreti Yusuf'un kardeşleri gelecek. O daha sonra birkaç ayet aşağılarda o meseleye geleceğiz. Onları kasten bilerek hırsızlıkla itham edecek Hazreti Yusuf. Onlar hayır biz hırsız değiliz diyecekler. Kralın tası kayboldu, siz mi çaldınız diyecek. Kasten, bilerek Allah Azze ve Celle ona böyle bir yol göstermiştir. Bir şey için böyle yapacak Yusuf Aleyhisselam. O zaman onlara soracak. Onlar biz hırsız değiliz dediklerinde, ya hırsızsanız diyecek, ya hırsızsanız sizde yani Yakub'un şeriatında, Yakub'un oğullarına soruyor, yani kendi kardeşleri. Onlar onu tanımıyorlar tabi. Onlara şöyle sordu, sizde dedi, sizin şeriatınızda, yani sizin babanızın, yani Yakub'un şeriatına göre hırsızın hükmü nedir dedi. Dediler ki bizim şeriatımıza göre hırsızın hükmü kendisinin alıkonulmasıdır. Bazı rivayetler der ki yani bir yıl orada hizmetçilik yaparmış. Kimin malını çaldıysa orada bir sene hizmetçilik yaptırılırmış. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara onların şeriatına göre hüküm verebilecek bir makamdaydı. Peki dedi, madem ki sizin şeriatınıza göre mesele böyledir, o halde öyle yapacağız dedi. Herkese kendi şeriatına göre, onların şeriatına göre hüküm verebiliyordu. Hazreti Yusuf'un makamı böyle bir makam idi. Bugün mesela hangi hükümet herkesin kendi inancına göre hüküm koyar, ona göre hükmeder mahkemelerde? Mesela böyle bir şey var mıdır? Mesela İslam şeriatını isteyenlere, İslam şeriatına göre bir mahkeme, mesela başka bir şeriatı isteyenlere, mesela Yahudilere, Yahudi şeriatına göre bir mahkeme, mesela laiklere, laik bir mahkeme vesaire. Herkes neye inanıyorsa ona göre bir mahkeme var mıdır mesela memlekette? Hayır, yoktur. Herkese tek mahkeme, tek kanun. Söyler misiniz? Sizin konumunuz Hazreti Yusuf'un konumu gibi midir? Hazreti Yusuf herkese kendi şeriatına göre hükmedebiliyordu. Siz ise herkese aynı kanunlara göre hükmetmekle mükellefsiniz. Aynı konumda mısınız? Kralın kafirliğini nereden çıkardınız, bu bir. İkincisi, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın peygamberliğini gizlediğini nereden çıkardınız? Bir peygamber peygamberliğini gizleyebilir mi? Üçüncüsü, siz bir peygamberin tevhidi anlatmadığını nereden çıkardınız? Ve siz bir peygambere bütün memleketi teslim eden bir insanın Müslüman bir insan olabileceğini gerçekten düşünemiyor musunuz? Yoksa öyle mi anlamak istiyorsunuz? Kıymetli kardeşlerim, Yahudilerin ahlakıyla ahlaklanmayalım. Müslümanız. Bu fikri savunanlar da kardeşimdir, Müslümandırlar. Ama onlara da diyeceğim şudur ki, Müslüman olabiliriz itikat olarak. Ama ahlak olarak Yahudileşmiş de olabiliriz. Dikkat edelim kendimize. Yahudi ahlakıyla ahlaklanmayalım. İşte bu Yahudi ahlakından bir ahlaktır. Onlar kendilerinin yaptığı ahlaksızlıklar ya da hataları örtbas edebilmek için bazı peygamberleri kullanırlardı. Filan peygamber de şöyle hata etmiştir derlerdi. Yani biz de bunu yapmışız çok mu yani demek istiyorlardı. Mesela Hazreti İbrahim haşa güya Tevrat'a göre bu değiştirilmiş uydurma Tevrat'a göre. Hazreti İbrahim karısını satan bir namussuzdur. Neden böyle bir iftira attılar Hazreti İbrahim'e? Çünkü kendileri namussuzdu da ondan. Kendi namussuzluklarını örtbas edebilmek için. İşte filan peygamber de böyle yaptı. Ne yapalım yani biz de yapıyorsak çok mu? Demek istiyorlardı. Hazreti Lut güya kızlarıyla zina etmiştir. Yine Tevrat'a göre. Hatta Allah'a bile iftira attılar. Allah Azze ve Celle hakkında dediler ki Allah Yakup Aleyhisselam'la güreş tutmuş ve Yakup Allah'ı yenmiş. Allah'ın böğrünü incitmiş dediler. Bu kadar iftira attılar. Allah'a bile, peygamberlerine bile iftira attılar. Neden? Yalnızca iftira atmak için değil, kendilerinin hayatını normal gösterebilmek için, kendi günahlarını küçük gösterebilmek için filan peygamberler bile şöyle olmuş, biz ne yapalım yani? Beşeriz, şaşarız diyebilmek için. Peygamberleri de o konuma indirdiler. Alçalttıkça alçalttılar. Tevrat bu yalanlarla dolu. Anlatsam sabaha bitmez Tevrat'ın yalanları. Bu değiştirilmiş Tevrat'ı kastediyorum tabi. Nur olarak gönderilen Tevrat'ı değil, Allah'ın kelamını değil tabi ki. Şimdi aynen o ahlak gibi bazı Müslümanlarda da Allah muhafaza benzeri ahlaklar zuhur ediyor. Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olmak için Yahudi olmak lazım değil. İtiraz edenler, devamlı itiraz, itiraz, itiraz. Başlarındakilere itaat etmeyenler, disiplinsizlik yapanlar, bunlar bu itirazcılık ve disiplinsizlik, itaatsizlik kimin ahlakıdır? Kur'an'a göre bu Yahudi ahlakı değil mi? Yahudileri Kur'an nasıl tanıtıyor? Dediler ki, Semi'ne ve aseyne. İşittik ey Musa ama itaat etmiyoruz, sana isyan ediyoruz dediler. Kur'an bizi nasıl tanıtıyor? Ümmet-i Muhammed'in sıfatını nasıl anlatıyor? Emenna Resulü de ne diyor? Semi'ana ve ata'na dediler. İşittik ve itaat ettik dediler. İşte bu da Müslümanların sıfatı, ahlakı. Müslüman olmak başka bir şey, İslam ahlakıyla ahlaklanmış olmak başka bir şey. Kıymetli kardeşlerim, farkında olmadan peygamberlere iftira atıyor olabiliriz yani. Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olabiliriz yani. Nasıl ki onlar peygamberlerinin bile böyle büyük günahlara girdiğini anlatıyorlar Tevrat'ta. Aynı şekilde Müslümanlar da Hazreti Yusuf'u o makama indiriyorlar. Yani diyorlar ki Yusuf kafir bir kralın emrinde, kafir bir kanuna göre, kafirlerin kanunlarına göre hükmediyordu. Öyle mi? Allah'tan korkun! Bu nasıl bir laf? Bu nasıl Müslüman konuşmasıdır? Bir peygamber bir kafirin emrinde olur mu? Bir peygamber kafir kanunlara göre hükmeder mi? Bir peygamber Allah bir şey diyecek, kafir kanunlar başka bir şey diyecek. Ve o Allah'ın dediğini yapmayacak, kafir kanunların dediğini yapacak. Bir peygamber için bu caiz olabilir mi? Yanlış metotlarını doğru gösterebilmek için her tavizi verdikleri, onlardan gibi göründükleri, her harama girdikleri o yanlış metotlarını doğru gösterebilmek için neden Hazreti Yusuf'u kullanıyorlar? Yani diyorlar ki Yusuf kafir bir kralın emrinde, kafir bir kanuna göre, kafirlerin kanunlarına göre hükmediyordu. Öyle mi? Allah'tan korkun. Söyler misiniz? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yetkisi gibi bir yetki bugün hangi hükümete verilmektedir? Hangi hükümetin Hazreti Yusuf gibi bir yetkisi var, istediğini yapabiliyor? Bir peygamber Allah bir şey diyecek, kafir kanunlar başka bir şey diyecek. Ve o Allah'ın dediğini yapmayacak, kafir kanunların dediğini yapacak. Bir peygamber için bu caiz olabilir mi? Bir peygamber bir kafirin emrinde olur mu? Bir peygamber kafir kanunlara göre hükmeder mi? Bir peygamber Allah bir şey diyecek, kafir kanunlar başka bir şey diyecek. Ve o Allah'ın dediğini yapmayacak, kafir kanunların dediğini yapacak. Bir peygamber için bu caiz olabilir mi? Bir peygamberi bu makama indirmek, bu Yahudilerin peygamberlerine iftirası gibi bir iftira değil midir? Bir yol tutturuyorsunuz. Yanlış bir yola insanları sokuyorsunuz. Müslümanların yıllarını kaybettiriyorsunuz. Müslümanlara bir sürü paralar kaybettiriyorsunuz. Yanlış istikamette Müslümanlara 40 yıl kaybettirdiniz. Bu kadar enerjileri boşa harcadınız. O zaman 20 yaşında olan adam bugün 60 yaşında ihtiyara dönüştü. Hala hiçbir şey yok ortada. İnsanlara, Müslümanlara 40 yıl kaybettirdiniz. Efendim bir takım hizmetler de olmadı mı? Elbette bir takım hizmetler olur. En yanlış yolda bile gitseniz gene bir takım hizmetleriniz olur. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Ben neden Allah'ın gösterdiği istikamete girmiyoruz? Neden? Hiçbir peygamber böyle bir yol izlemedi. Hiçbir peygamber renkten renge girmedi. Hiçbir peygamber bu kalamunluk yapmadı. Hiçbir peygamber ben sizdenim demedi. Bütün peygamberler tavırlarını ortaya koydular ve gelin dediler. İşte ben buradayım, bir milim size doğru gelemem. Çünkü benim fikirlerim benim fikrim değil. Benim anlattıklarım daha doğrusu bana ait değil. Benimkiler vahiydir, sizinkilerse fikirdir. Ben kendime gelenden, vahiyden bir milim taviz veremem. Ama sen bana gelebilirsin, gelin dediler. Yalan söylemediler, kimseyi aldatmadılar. Önce başa geçelim hele. Köprüden geçene kadar, af buyurun ayya dayı diyelim hele. Ondan sonra hele bir şeyler yaparız demediler. Böyle bir yol izlemediler. Onlardan gibi görünmediler. Böyle bir yol uyduruyorsunuz, ondan sonra da tutuyor, peygamberleri kullanıyorsunuz. Peygamberler de şöyleydi, Yusuf da böyle yapmıştı diyorsunuz. Allah'tan korkun, yani siz Yusuf Aleyhisselam'ın kafir bir kralın emrinde kafirce kanunlarla hükmettiğini mi söylüyorsunuz? Allah bir şey demiş, kral başka bir şey diyor mesela ve Allah'ın dediğini yapmıyor da kralın dediğini yapıyor yani. Onu mu söylemek istiyorsunuz? Allah'tan korkun yani. Allah'tan korkun. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın makamı gibi bir makamınız yok sizin. Siz ona benzetmeyin. Elma ile armut birbirine benzemez. Teşbihte hata yapılmamalı. Siz madem ki kendi durumunuzu Yusuf'a benzetiyorsunuz, tam benzeteceksiniz. Teşbihte hata olmayacak. Elma ile armut benzetilmeyecek. Sizin konumunuz Yusuf'un konumu gibi mi? Yusuf Aleyhisselam bir peygamber ve tavrını açıkça ortaya koymak zorundadır. Tavrını açıkça ortaya koydu. Peygamberliğini izhar etti. İlan etti. Bu ona vaciptir. Ve ondan sonra kral ona öyle bir makam verdi ki bütün memleketi eline verdi. Ve herkese o günkü insanlar her birine ayrı bir peygamber geliyordu. Bir tek peygamberimizdir ki bütün insanlığa gönderilmiş. Önceki peygamberler öyle değil. Her memlekete ayrı bir peygamber geliyor. icabında Adana'nın peygamberinin şeriatı başka, İstanbul'un peygamberinin şeriatı başka olabiliyordu. O yüzden Hazreti Yusuf Aleyhisselam soruyordu. Sen hangi peygamberin şeriatındansın? Sen hangi kanunlara tabisin? Ona o şekilde hükmedebiliyordu. Bugün sizin durumunuz o mudur? Hükümetin böyle bir yetkisi var mıdır? O halde konumunuz aynı değildir. Elma ile armudu kıyas ediyorsunuz. Buna usul ilminde kıyas-ı marifarık denir. Elma ile armut kıyas edilmez. Bir taraftan diyeceksiniz ki demokrasi yok diyeceksiniz. Öyle demiyorlar mı? Herkes öyle diyor. Memlekette demokrasi var mı diye sorsanız herkes hayır der. Ne dediler çünkü? İslam sandıktan bile çıksa bütün memleket %99'u İslam'ı istiyoruz dese gene de izin vermeyiz demediler mi? Hani hakimiyet milletindi? Demek hakimiyet milletin değilmiş. Demek ki demokrasi de yalanmış. Bu belli değil mi? Madem ki durum budur, o halde demokratik olmayan bir memlekette demokratik bir mücadele yöntemi seçmek akıllıca mıdır? Madem demokrasi yok diyorsunuz, ondan sonra da demokratik bir mücadele yöntemi seçiyorsunuz. Söyler misiniz? Bu bir çelişki değil midir? Madem bu yolu seçtiniz, biz bu yolu seçtik deyin, peygamberleri kullanmayın. Hazreti Yusuf'un bu sözünü kullanmayın. Ben hazinelerin başına getir. Yeryüzünün hazinelerinin başına getir demişti ya hani. Onu kullanıyorlar. İşte biz de öyle diyoruz diyorlar. İşte biz de yani o makamı istiyoruz diyorlar. Hazreti Yusuf'un makamı senin makamın gibi değildi. Hazreti Yusuf senin gibi kendini gizlemiyordu. Hazreti Yusuf ben sizdenim demiyordu. Ve demesi de caiz değildi. Hangi peygamber kendini gizlenmiştir? Bana bir tane örnek verir misiniz? Nübüvvet gizlenmez ki. O zaman Allah yanlış adam seçiyor demek olur. Bu caiz olabilir mi? Allah hata etmiş olur. Caiz olur mu? Nerelere gidiyor bakın mesele görüyor musunuz? Bir yanlış yol tutturuyorsunuz. Yanlış yol sizi başka yanlışlara götürüyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın konumunu iyi anlamak icap eder. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki biz onu yeryüzüne böyle yerleştirdik. Çok sağlam bir şekilde yerleştirdik Yusuf'u ve bu şekilde istediğini yapardı, istediği yerde konaklardı. Nusibu bi rahmetine men neşa. İşte biz istediğimize böyle veririz. İstediğimiz kimseye böyle rahmetimizi veririz. Ve la nudî'u ecral muhsinîn. Bizi iyilik yapanların, sabredenlerin, yaptığı işi güzel yapanların ecrini de zayi etmeyiz. Yani Allah Azze ve Celle muhsin olanların ecirlerinin zayi olmayacağını burada bir kez daha haber veriyor. Muhsin nedir? Muhsin hem güzel iş yapan demek, güzel işler yapan hem de yaptığı işi güzel yapan demek. Burayı mı boyayacak mesela? Boyacı mıdır mesleği? Güzel boyar. Yemek mi yapacak mesela? Yemeği güzel yapar. İşte muhsindir. Güzel işler yapar. Haram işler yapmaz. Aynı zamanda yaptığı şeyi de güzel yapar. Muhsin olanlar, eğer muhsinlerden olmak istiyorsanız mesleğinizde başarılı bir insan da olmalısınız. Yaptığınız işi güzel yapmalısınız. Aranan usta olmalısınız. Aranan doktor, aranan mühendis olmalısınız. Muhsin olmak istiyorsanız işinizi iyi yapmalısınız. Çünkü muhsinin bir manası da bu. Güzelleştiren demek. Yaptığı işi güzel yapan yani. Allah Azze ve Celle muhsin olanların ecrini zayi etmeyecektir. Ve le ecrul ahireti hayrun lillezine amenu ve kanu yettekun. Bu dünyada Yusuf'a böyle verdik sabrına karşılık. Muhsin olmasından dolayı ona böyle verdik. Ama bilesiniz ki ahirette vereceğimiz ondan çok daha hayırlıdır. Ve le ecrul ahireti hayr. Ahiretteki ecir, mükafat çok daha hayırlıdır. Kim için? لِلَّذِينَ اَلْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Hem müminler için hem de takva sahipleri olanlar için. Takvada daim olanlar için. Daima takva sahibi olanlar için. Bir meselede takvaya uymuş, Diğer meselelerde fetva ile ömrünü geçirmiş olanlar muttakilerden sayılmazlar. Bir meselede takvaya uymuş olabilir insan ama ekseri hayatında takvaya uymuyorsa bu insan muttaki sayılmayacaktır. Hayatının çoğunluğunda takvayı arıyorsa, daima fetvasını değil de işin her zaman takvasını arıyorsa o insan muttakilerden sayılacaktır. Yani %50'den fazla diyebiliriz buna. Hayatımızda %50'nin üstünde eğer takvayı arıyorsak, her zaman bu işin takvası nedir diye işin takva boyutuna uymaya çalışıyorsak, şüpheli şeylerden kaçınıyorsak, işte o zaman takva sahiplerinden sayılırız. Yoksa birkaç meselede şüpheli şeyden kaçınmış olsa bile, diğer meselelerde şüpheli şeylerden kaçınmıyorsa o insan takva sahiplerinden sayılmayacaktır. Ve işte Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada böyle bir makama sahip oldu. Ondan sonra o makamda iken yıllar geçti tabi. 7 sene bolluk yılları oldu. Bol bol ekin ektiler, buğdaylar, arpalar ektiler. Onları saklayabileceklerini hepsini sakladı. Yusuf Aleyhisselam büyük ambarlar yaptırdı. Hazırlık yapıyordu. Demek ki memleketin liderleri böyle hazırlıklar yapması icap eder. Ne zaman bilirse, ne zaman haber aldıysa aldığından itibaren hemen hazırlığa geçmesi icap eder. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hemen hazırlık yapmaya başladı. Depolamaya başladı. Az yemeği insanlara öğretti. Az yiyeceksiniz dedi. Mahsullerinizin çoğunluğunu depolayacaksınız. Kendisi de çok az yiyordu. Günde bir öğün yediler. Kral bile öyle yiyordu bazı rivayetlere göre. Kralın askerleri bile. Herkes azalttı yiyeceği. İktisat yapmaları gerekiyordu. Yaptılar. Ve o kıtlık yılları geldi. Demek ki 7 sene geçmiş. 8 sene olmuş demek ki. En azından 8 sene. Belki 9-10 sene olmuş. Ve artık kıtlık başlamış. 7 seneden sonra kıtlık başladı. Yağmur yağmaz oldu. İşte o zaman her tarafta kıtlık başlayınca her taraftan Diyar-ı Şam denilen Filistin, Suriye, Ürdün topraklarından Kenan illerinden insanlar gelmeye başladılar. Hepsi Mısır'a akın akın geliyorlar ve Mısır devletinden, yani Hazreti Yusuf'tan buğday istiyorlardı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam o kadar hakimdi ki bütün hazinelere, hiç kimse Yusuf'tan izinsiz bir şey veremezdi kimseye. Geliyorlar ve Yusuf Aleyhisselam'la görüşüyorlar. O da onlara az bir miktarda veriyordu. Yeteceği kadar veriyordu. Bir deve yükü kadar. Herkese şahıs başına karne usulü diyebiliriz buna. Bir deve yükü kadar onlara tahıl veriyordu. Ve geldiler kardeşlerin. Ve ce'e ihveti Yusuf. Ve geldiler Yusuf'un kardeşleri. Fedehalu aleyh. Onun yanına girdiler. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girdiler. Ondan erzak istediler. Tanımadılar tabii. Fe'arafahum. Yusuf onları tanıdı. Ama vehum lehum munkirun. Onlar onu tanımadılar. Aldılar. Ve lemme cehazahum bi cehazihim. Gale tuni bi ahin lekum min abikum. Onların heybelerini doldurdu. Develerini doldurduktan sonra, iyice teçhiz ettikten sonra dedi ki sizin bir de babanızdan bir kardeşiniz varmış madem. Onu da getirin dedi bir dahaki sefere. Nasıl birdenbire bunu sordu? Kur'an o noktaya temas etmiyor. Herhalde konu konuyu açtı. Yusuf Aleyhisselam onları tanıdığı için laf lafı açtı, konuyu oraya getirdi. Herkese şu kadar verebiliyorum ben ancak dedi herhalde. Şu kadar veriyorum, bir deve yükü kadar. Eğer başka kardeşiniz de olsaydı ona da verirdim mesela demiş olmalı. Onlar da evet var bizim bir kardeşimiz daha dediler. Bünyamin'dir adı. Babamız birdir, anamız ayrıdır. Bir kardeşimiz daha vardır ama küçüktür diye babamız onu bizimle göndermedi. Aslında bize biraz daha fazla verseydin ey kralım. Çünkü bizim bir kardeşimiz daha var. Onun da hissesini bize versen dediler. İşte o zaman Yusuf Aleyhisselam zaten aradığı da buydu, istediği buydu. Hem kardeşin hayatta olduğunu öğrenmiş oldu, hem de babasının hayatta olduğunu öğrenmiş oldu. Ve işte o zaman dedi ki sizin babanızdan da bir kardeşiniz varmış madem, bir dahaki sefer onu da getireceksiniz. Ela terawne enni ufil keyl. Görmüyor musunuz ben ölçüyü tam tutuyorum ve ene hayrul munzilin ve ben verenlerin en hayırlısıyım. bu işi yapanların, inzal edenlerin, indirenlerin, verenlerin en hayırlısıyım, ölçenlerin en hayırlısıyım. فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي. Eğer de onu getirmezseniz bir dahaki sefere benim yanımda size artık ölçü yok. Yani size artık bundan sonra vermem dedi. Yani ceza olarak madem ki kardeşinizi getirmiyorsunuz, artık ben size bundan sonra vermem dedi. Allah Azze ve Celle onlar Yusuf'u kuyuya attıkları zaman, o vakti hatırlayın. Oraya doğru gidelim. Onlar Yusuf'u kuyuya attıklarında Yusuf Aleyhisselam'a ilham etmişti. İleride sen onları göreceksin. Sen onları tanıyacaksın. Onlar seni tanımayacaklar. Sen iyi bir durumda olacaksın ama onlar kötü durumda olacaklar. İşte ondan ötürü Hazreti Yusuf Aleyhisselam huzur içerisindeydi. Kendisine ilham edilmişti. Onlar seni tanımadıkları zaman sen onları tanıyacaksın. Yani ölmeyeceksin, korkma. İleride güzel günler gelecek, korkma. Sabrının karşılığını göreceksin ileride, korkma. Ve işte o an gelmişti. Onlar Yusuf'un huzuruna gelmişlerdi. Aradan 20 sene geçmişti. Hazreti Yusuf'u kuyuya attıkları zaman ya 14 yaşlarındaydı ya 17 yaşında filandı. Şimdi ise yaklaşık olarak 20 yaşında hapse girmişti. 10 sene hapiste kaldı. 14 diyen rivayetler de var. 10 sene kadar hapiste kaldı. 30 yaşında filan hapisten çıktı. Sonra 7 sene bu işin başında durdu. Bolluk yılları 37 yaşına geldi. Sonra işte kıtlık başladı. 38 yaşına geldiği zaman kıtlık başladı. Aşağı yukarı yani 20, 21, 22 sene kadar sonra kardeşleriyle yeniden karşılaşmış oldu. 17, 37, 38. 20 sene kadar, 21, 22 sene kadar sonra. Tabii çok değişmişti bu arada. Hem zaten artık o padişahın tahtında oturuyordu. Onu tanımaları mümkün değildi. Hiç kimse ondan böyle bir şey bekleyemiyordu. O yüzden kardeşlerini tanımadılar ve ondan erzak istediler. O da onlara güzel muamele etti. Kardeşlerine olduğunu bildi, kötü muamele etmedi. Nasıl ki daha evvel o hani zindanda beraber yattıkları bir arkadaşı vardı hani, ona sen buradan kurtulacaksın ve kurtulduğun zaman benim doğru olduğumu kralın yanında söyle. Sen krala hizmetçi olacaksın. Benden krala bahset demişti ya hani. O da unutmuştu, söylememişti ya. İşte o kral o rüyayı gördüğü zaman bunu Yusuf bilir, gidip ona sorayım dediğinde Yusuf'un yanına gönderildiği zaman Yusuf onu hani mahcup etmemişti. Ey utanmaz adam, ben sen rüyanı tabir ettim ve tabir ettiğim gibi de zuhur etti. Sen buradan kurtuldun ve benden hiç bahsetmedin. 10 yıldır senin yüzünden mahpushanelerde sürünüyorum. 10 sene. Ama buna rağmen bu lafları söylemedi. O kadar büyüktü ki. İşte bu adama büyük adam denir. O kadar büyüktü ki kim olsa söyler o lafı. Neden söylemedin bugüne kadar? 10 yıldır sürünüyorum burada. Demez miydiniz? Yusuf Aleyhisselam demedi. Peygamberlerin böyle halleri olur. Normal insanların gösteremediği halleri gösterirler. Onu kınamadı. Ve defol git başımdan demedi. Şimdi işin düştü de mi geldin demedi. O kadını bile hatırlayın, rezil etmemişti hani. Kadın konuşmasa o konuşmayacaktı. Kadın iftira atınca hayır ben yapmadım dedi. Demek zorunda kaldı. Krala da haber gönderirken kral o kadınlara sorsun neden ellerini kestiler. O kadına sorsun demedi. Kadın rezil etmedi. Büyüklerin ahlakıdır bu. Peygamber ahlakı. Büyüklerin ötesinde bir şey bu aslında. Nübüvvete sahip olanlar bu derece ahlaka sahip olabilirler. İşte o yüzdendir ki peygamberi tanıdığı halde onu inkar edenler ebediyen cehenneme layıktırlar. Peygamberin ahlakını görecek ve bu insan yalan söyleyen bir insan olamaz diyecek demelidir. Bir adam öyle iman etmedi mi? Peygamberimizi gördü. Sesini duysaydı belki anlamayacaktı. Yüzünü gördü. Gitti, gördü. Adım attı o yolda, yoruldu. Onu gördü ve dedi ki bu adam, bu yüz yalan söyleyen insan yüzü değildir dedi. Bu insan ben Resulullah'ım diyorsa Resulullah'tır dedi. Peygamberi gören insan ondaki peygamberlik hallerini görür. Peygamberi gören insan ondaki farkı görür. Rüyanızda bile bir gün bir peygamber görürseniz bunu anlarsınız. Allah'a dua edin. Bir peygamberi size rüyanızda göstersin. Gösterirse o zaman peygamberin duruşunu, peygamberin konuşmasını, peygamberin her şeyin farklı olduğunu göreceksiniz. Böyle bir ahlak ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu şekilde kralın yanında önemli bir mevkide kardeşlerine de rezil etmeden onlara dedi ki sizin bir de kardeşiniz varmış, madem onu da getirin dedi. Eğer getirmezseniz bundan sonra size artık ölçü yok. Yani size artık tahal yok. Ambardan size bir şey vermem. Tartıyla size artık bir şey vermem dedi. Ve la takrabun, o zaman bana yaklaşmayın artık, uzak durun benden dedi. Dediler ki kalu senuravidu anhu ebahu ve inna lefailun. Onu babasından isteyeceğiz, biz bunu yapacağız, sen merak etme ey kralımız dediler. Merak etme, bunu yapacağız, inşallah onu ikna ederiz, babamız bize vermez ama o küçüktür diye bize Yusuf'u güvenmediği gibi gene onu da güvenmez, bize vermez ama yine de biz bir şeyler yaparız dediler. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِدَاعَتَهُمْ ف۪ي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ. O zaman Yusuf Aleyhisselam onlardan bu sözü alınca dedi ki uşaklarına, hizmetçilerine, onların getirdiği malları geri heybelerine gizlice koyun dedi. Getirdikleri malları, yani kraldan mal almak için, tahıl almak için para getirmişler yahut da mal getirmişlerdi. Ve onları geri koydurdu heybelerine. Onlar eve döndükleri zaman o mallarını geri heybelerinde görsünler. Ve ne kadar iyi bir insan olduğunu anlasınlar diye. Ve Bünyamin'i, o küçük kardeşini alıp getirsinler diye. İkna olsunlar diye. Kralın, yani Yusuf'un iyiliğini görsünler diye. Geri koydurdu gizlice. Onların getirdiği eşyalar ya da paralarını geri koydu heybelerine. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Belki bu şekilde dönerler geri. Yani görürlerse heybelerinde eve gittikleri zaman eşyaları indirdiklerinde tahılların içinden gene o paralarını bulurlarsa ya da o eşyaları, kıymetli eşyalarını gene içinde bulurlarsa o zaman anlarlar ki ben böyle bir insanım ve o zaman yeniden gelmek isterler. Belki bu şekilde geri dönerler. Bünyamin'i getirirler. Çünkü Yusuf öz kardeşi Bünyamin'i çok özlemişti. İlginçtir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuya, hani kuyudan kendisini çıkarmışlardı. O kervandaki sucu onu oradan çıkarmıştı. O zaman da diyebilirdi hemen, ben Hazreti Yakub'un oğluyum. Ben İbrahim'in, İshak'ın torunuyum. Ben buraların peygamberinin oğluyum. Deseydi herkes tanırdı onu. Öyle mi derlerdi? Çekinirlerdi, korkarlardı, götürürler, teslim ederlerdi. Ama dememişti Hazreti Yusuf. Kaderine razı olmuştu. Bekliyordu. Hele bakalım ne olacak bu işin sonu. Çünkü Allah kendisine ilham ediyordu. Çünkü Allah daha küçük çocukken ona rüyasında göstermişti 11 yıldız. Güneş ve ay ona secde ediyorlardı. Hele bakayım ne olacaktı bu işin sonu, merak ediyordu. Kaderine razı olmuştu. Nefs-i radiye makamındaydı. Razıydı. Ve nasıl ki o zaman söylememişti. Götürdüler, Mısır'da sattılar. Azize, Mısır'ın yani vezirinin, yani mesela bakanın, maliye bakanına sattılar. O zaman da diyebilirdi. Ben köle değilim. ben bir peygamberin çocuğuyum. Yine demedi. Kadın kendine iftira attı, hapse attılar. Yine demedi. Ben bir peygamberin çocuğuyum. Siz kimi hapse atıyorsunuz? Söylemedi, söylemedi, söylemedi. Ondan sonra zindandaki arkadaşlarına söyledi. Ben dedi, atalarım İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un dinine uydum. Ben onların çocuğuyum. Çünkü artık peygamberdi. Hapisteyken peygamberlik verilmişti. Artık açıkça söylemesi gerekiyordu. Çünkü bir görev vardı artık omuzlarında. Bunun için söylüyordu, kendini övmek için değil. Hapisten kurtulmak için değil. Halbuki hapse atılmamak için söylemeliydi. Hapisteyken söylüyordu, artık bunun kıymeti yoktu ki. Hapisteyken söylemenin ne kıymeti olur ki? Zaten hapse girmişti. Daha evvel söylemiyordu. Memleketin başına lider oldu. 7 sene bolluk yıllarında yine bu şekilde kendisinin İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un oğlu olduğunu, İbrahim'in torunu olduğunu o şekilde ilan etmedi ama fakat peygamber olduğunu ilan etti. Ve sonra kardeşlerine de aynı şekilde muamele etti. Hemen onları görür görmez ben sizin kardeşinizim demedi. Bana böyle böyle yaptınız. Beni kuyuya attınız demedi. Bekliyordu. Hele bakalım ne olacak. Kardeşim Bünyamin'i getirin diyebilirdi. Ben Yusuf'um diyebilirdi. Sizi hainler sizi diyebilirdi. Babam Yakup hayatta mıdır? Onu da alın gelin diyebilirdi. Hatta kendisi kalkıp da babasının ayağına da gidebilirdi. Ama hiçbirini yapmadı. Bekliyordu. Allah Azze ve Celle'nin dediği vaktin gelmesini bekliyordu. Babasına, anasına, Bünyamin'ine kavuşacağı vakti bekliyordu. Beklemeyi biliyordu. Büyükler hep böyledirler. Beklemeyi bilirler. Büyükler beklemeyi bilirler. Beklemeyi bilmeyenler büyük olamazlar. Bütün büyükler beklemeyi bilmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kaderini bekliyordu. Hele bakalım ne olacak? Ve işte onların metalarını, onların eşyalarını geri heybelerine koydurdu ve o şekilde gittiler. فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اَب۪يهِمْ Babalarına döndükleri zaman bunlar heybeleriyle, develeriyle beraber babalarına, yani Yakup Aleyhisselam yanına döndüler. قَوْلِيَ اَبَانَا Dediler ki ey babamız, مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلِ Bizden ölçü men edildi. Artık bize tahıl verilmeyecek bundan sonra. Eğer vermezsen kardeşimizi فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ Dediler ki kardeşimiz bize beraber gönder ki yeniden ölçelim, yani kral bize yeniden versin. Yeniden ölçüyle tahıl alalım kraldan. وَاِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ Biz onu koruruz dediler. Biz Bünyamin'i koruruz dediler. Korkma, bize teslim et dediler. Halbuki sabıkalıydılar. Daha evvel de böyle konuşmuşlardı. Yusuf'u bize teslim et, biz onu koruruz. Biz bu işi iyi yaparız demişlerdi. Hazreti Yakup Aleyhisselam ağzı yanmıştı artık. Ben size daha evvel dedim, güvenmiştim Yusuf'a, ne yaptınız? Şimdi yeniden mi size güveneceğim? Size güvenmem mümkün değil demek isteyecek. Fakat ben o noktaya girmek istemiyorum. Kıssanın burasında son vermek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Afganistan'daki mücahitlere, Irak'taki kardeşlerimize, senin uğrunda mücadele eden, ölen ve öldüren mücahitlere yardım eyle. Onların cesaretlerini arttır, onların güçlerini arttır. Kafirlerin mallarını, mülklerini sil süpür yok et ya Rabbi. Hazreti Musa böyle dua etmişti. Harun amin demişti. Onların mallarını sil süpür yok et ya Rabbi. Onların güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Onların morallerini boz ya Rabbi. Onların ekonomilerini boz ya Rabbi. Müslümanların uyanmasını nasip eyle ya Rabbi. Seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.